Eylül.
Ayrım 41.
Boşuna yere feda edilmiş hayatlarının kırıklığıyla ezilerek, ikisi de bir dakikalık bir aymazlığın eseri olan bu ayrılık için birbirine haykırmak istiyorlar, fakat bunlara güçleri yetmiyordu. İkisi de yalnız kalınca bir yük taşımış da düşüyormuş gibi, fakat kalkamayıp can vermek isteyecek kadar bitkin ve yaralı, sanki kana boyanmış gibiydiler. Sonunda işte bitmişti ve yalnızca kendilerinden dolayı bitmişti. Necip sokakta sendeleyerek çamurların içine daldı. Yağmurların altında fark edemeyerek yürürken aklına başka bir yağmurlu gün geldi ve kalbi o kadar ezildi ki fedakarlığın derecesini bütün acılığıyla hissetti. Ah, hayatın bu kadar fedakarlığa değecek nesi ve ne ödülü vardı? Böyle bir aşkı feda etmek için hayat, namus bize hiçbir şey mi veriyor? Miskin bir rahattan başka ne veriyordu? Ve hayata, hayatın bütün kurulmuş saygınlığına karşı kana susamış bir kinle yürürken, gözleri sulanarak görmüyor, çamurlara yatmak istiyordu. "Beyim, araba!" dediler ve bir arabaya atladı. Ve eldiveni elinde hissederek onu dudaklarına götürdü. O zaman onun ellerini hatırlayarak gözyaşları bütün bütün dökülmeye başladı. Ah, gitti, gitti, hem de kendi elimle gitti diye inliyordu. Başını arabanın bir kenarına dayamış uzun uzun ağlıyordu. Hayatta aşkın yerini tutacak hiçbir şey bulmuyordu. İnsanın duygu ve isteklerinin en yücesi, en seçkini o idi. Ve onun huzurunda yalnızca sessiz kalıp alçalmak gerekirdi. Dünyada büyük olan ve insanı hükmü altına alan tabii ancak oydu. Onun yanında her şey yapay, öznel, görece kalıyordu. Bunlar yalnızca boş şeyler değil, vahşi, doğal olmayan doğanın zorlaması olarak kalıyordu. Ne kadar dayanılmaz bir ateş olursa olsun, acıları, ızdırapları, tadını ve mutluluğunu o kadar artırıyor, işkencesi bile mutluluk oluyordu. Öldürerek, dehşet vererek yakan, zevki ne kadar ani olursa o kadar insanın dayanma gücünün ötesinde can yakan bir ateş, işte aşk diyordu. İnleyerek, ah, yalnızca aşk, yalnızca birbirini sevenlerin her şeyi unutup aydınlık, süslenmiş gördükleri şiir düşü ve heyecanı var. Yalnızca o, yalnızca o. Hatta bütün ceza bile olsa, bütün hıyanet bile olsa, onu bilmeyenler, bu saniyeyi yaşamayanlar için yaşamadık diye feryat etmeleri gerekirdi. Ondan başka her şey boş, her şey hiç, her şey boşunaydı. O olmasa hiç, hiçbir şey olmazdı ve yine ondan başka hiçbir şey yoktu. Yalan olsun, sahte olsun, yine daima o hüküm sürüyor, her şeyde, her durumda o üstün geliyordu. Ah, ne iyi oluyor da yine o üstün geliyor, her yerde daima o üstün geliyor. Onun karşısında elinden bir şey gelmeyenler daima eziliyor, hakaret görüyor diye yanarak söylüyordu. Ve araba onu sokaklardan geçirirken içi yanarak, ah Suat, biz yalnızca bir delilik ettik, başka kim olsa yapmazdı diye inledi. Sonra onu düşündü, acaba o ne yapıyordu? Evde ağlıyordu. Orada dikişinin üstünde yapayalnız, derin bir kimsesizlik üzüntüsüyle evde ağlıyordu. O Necip'ten çok ruhsal bakımdan erden olduğu için daha yaralı çıkmıştı. Ateşli bir düşten uyanmış gibiydi. Fakat o kadar kendisinden geçmişti ki artık bu hayatını hiç sevmiyordu. Ve mutluluğunun bir düş gibi yeniden canlanmasının olanaksız olmasına yanarak yasla, bari mutlu oldum, hiç olmazsa ciddi olarak sevdik ve bir hayatta istenilecek kadar sevdik diyordu. Fakat bu inancın da bir eksiğiyle düşkündü. Aşkı kavuracak kadar şiddetli bir ateş olsaydı ve hayatını onun için feda etseydi daha mutlu olacağını, işte ancak o zaman mutlu olacağını sanıyordu. O kadar kendisinden geçmişti ve o kadar şaşkınlık içindeydi ki şimdi Süreyya'yı feda etmek acılığını bile hissetmiyordu. Hayatını artık o kadar renksiz görünüyordu ki uzun, sakin bir hayata bedel yakıp kavuran bir aşk saniyesine özlem duyuyordu. Ve bu saniyeyi bir kere hissettikten sonra bunu boş hayallere feda etmek, onarılması olanaksız bir hata gibi gelerek edilgenliğe feda ettiği mutluluğun yarasıyla ağlıyordu. Şimdi bütün gelecek kaygılarını anlamsız görüyor, Hiç olmazsa birlikte ölmek de mi yoktu? Hiç olmazsa onun için ölmek de mi yoktu? Diyordu. Ölmese ve çekse bile böyle birkaç aşk saniyesi bütün bir hayata bin kere, yüz bin kere yeğlenmez miydi? Ve ağladı. Başını yastıkların arasına sokarak saatlerce ağladı. Karanlıkta bu yürek paralayıcı bir feryatla başladı. Ardından koşuşmalar, gürültüler, çığlıklar gittikçe artarak, devam ederek çevreye yayılıyor. Çevreden koşuşan, telaşlı, çılgın kalabalık bir ırmağın coşuşu gibi uğuldayarak yığılıyor, koşuyor, bağırışıyordu. Ve bütün bu sesler arasında gittikçe büyüyen bir uğultu vardı ki her şeyi yutuyor. Bağırışlar ve haykırışlar bunun içinde kayboluyordu. Bu çatlayan, kırılan camların binanın orasından burasından boğulurcasına çıkan saldırgan, öfkeli, orada siyah, burada beyaz, ötede kızıl dumanların uğultusuydu. Bir zaman geldi ki bir taraf bütünüyle ateş aldı. Homurdayarak, çatlayarak, gürleyerek alevler çevreyi tuttu. O zaman o görünüm bütün bütün yayıldı. Her köşeden yükselen feryatlar, bağırışlar, çığlıklar birbirine bir kıyamet gibi karıştı. Onlar içeride, ilk telaşın heyecanıyla sersem, çılgın dışarı fırlamışlardı. Henüz dumanlarla kıvrılan, yalnızca içeride bir bölümde ateşin iyice aydınlatamadığı kış gecesinde birbirlerini arıyorlardı. Camların bir kısmı patlıyor, bazısından duman, birkaçından ateş görünüyordu. Selamlık tarafı artık ateş içindeydi. Bahçenin uğursuz aydınlığında koşuşan, haykırışan hayaletler arasında perişan, kulakları yırtan bir sesle bir kadın "Süreyya, Süreyya!" diye seslenerek birini arıyordu. Bu hanımefendiydi. Efendiyi bir tarafa götürmüş, şimdi onlar için koşuyordu. Sonunda onu bulduğu zaman "Suat, o nerede?" diye haykırdı. Süreyya deli gibiydi. İşitemiyordu, bilmiyor, görmüyordu. Birlikteydik, çıkıyorduk. Fakat bilmem diye inliyordu. Sonra acı bir çığlıkla "Suat, Suat!" diye çağırmaya, oraya buraya sersemce koşmaya başladı. Bir an bahçedekilerin hepsinde bu feryat işitildi. "Suat, Suat!" Fakat hiçbir yanıt yoktu. Sonra kısık bir ses daha işitildi. "Suat mı? Yok mu? Niçin?" Bu Necip'in sesiydi. Süreyya ile karşılaştılar, boğuk bir sesle birbirlerine haykırıştılar. Yaşlı kadın feryat ederek, "Lakin Allah aşkına koşunuz, bakınız kızcağıza!" diye yalvarıyordu. Birisi, "Sakın içeride kalmasın!" dedi. O zaman Necip ile Süreyya'nın kapıya doğru koştuğu görüldü. Ateş henüz aşağıdaki merdiveni sarmamıştı. Yalnız bir duman boğuyor, çatırdıdan, sıcaklıktan bunalıyorlardı. Haykırarak merdivenin üst başına çıktılar. Selamlık tarafına giden koridor ateş içindeydi. Harem sofası yoğun bir dumanla kaynıyor, Süreyya'nın odası köşede duman içinde kayboluyordu. O zaman Süreyya orada içeri girmeye cesaret edemeyerek "Suat, Suat!" diye haykırdı. Necip kapının önüne kadar koşmuştu. Dehşet verici bir sıcaklıkla boğuluyorlardı. Necip bir daha "Suat!" diye inledi. İkisine de bir inilti işitiyoruz gibi geldi. Fakat ses korkunç bir çatırdıyla boğuldu. Bir fırından fışkıran alev gibi yakarak, eriterek saldıran duman içinde önce bir saniye ikisi de tereddüt ettiler. Fakat sonra Süreyya Necip'in dehşetle haykırarak içeri atıldığını gördü. "Necip!" diye koşmak istedi. Fakat dehşetli bir çatırdıyla tavanın yıkılıp oda kapısının ateş içinde kaybolduğunu görerek deli gibi döndü. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.